Değerli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da inşallah her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikte olacağız. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah bu hafta bir Kur'an konusu olarak dinde zorlamanın olmayışını ele alacağız. Her birimizin bildiği, değerli izleyicilerimizin ve kıymetli takipçilerimizin ezbere bildiği La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Ayetinin açılımlarını sizin birikimlerinizden istifade ederek inşallah ele alacağız. Dinde zorlama hangi açıdan yoktur kıymetli hocam? Amel boyutu mu, itikat boyutu mu, yoksa ihtida boyutu mu? Bunları size sormak isterim değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestaîn. Efendim bu Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesidir. Yani herkesin aşağı yukarı ya
bildi,
Arapça metninde aklımızdadır ama meal olarak pek çok insan bunu bilir. Evet. Ve kullanırız da. Hatta böyle işte diyelim ki birisi işte namaz kıl, oruç tut veya şunu yap bunu yap tarzında söylendiği zaman da ya Allah-u Teala ayet-i kerimede
böyle buyuruyor.
Buyuruyor. Sen işte niye buna böyle söylüyorsun?
Zorluyorsun diyor.
Zorluyorsun diye. Bu şekilde hepimizin dilinde bu ayet-i kerime vardır. Tabii önce ayet-i kerime okumak istiyorum.
Buyurun.
Çünkü ayet-i kerime sadece o kısımla sınırlı değil. Estağfirullah. La ikraha fiddin. Yani dinde zorlama yoktur. Niye zorlama yok artık? Kat tebeyyene rüştü minel gay. Şimdi demek ki bu ayet-i kerimenin indiği zaman da artık İslam dini kemale ermiş, İslam'ın haramları, helalleri, inanç esasları, efendim bütün hükümleri onlar belli bir noktaya gelmiş. Çünkü
oturmuş.
Ayetin devamı bunu söylüyor.
Hmm.
Rüşt İslam demek, doğru yol demek, doğruluk demek, gay de sapkınlık demek.
Tam tersi.
Dolayısıyla artık yani İslam nedir, hak din nedir, hak din dışındaki batıl yollar, sapkın yollar nelerdir? Bunların hepsi artık Cenab-ı Hak bununla ilgili talimatlarını vermiş. Efendimiz Aleyhisselam bunları güzelce açıklamış. Her şey net bir şekilde ortaya konmuş. Dolayısıyla devamında فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْطَاوُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرَةِ الْرُسْقَى. Şimdi bundan sonra, gerçek ortaya çıktıktan sonra, hak ve batıl ortaya çıktıktan sonra tağut, şeytan nedir? Allah'a iman nedir? Bu da net ortaya çıktıktan sonra, bundan sonra herkes kendi ihtiyarına göre bir tercihte bulunacak.
Hmm.
Ne diyecek? Kim artık bundan sonra batıl dinleri, tağutu, şeytanı, sapkın yolları terk eder, onları inkar eder, onları efendim terk eder. Ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse, ki Allah'a iman da İslam'a girmek, İslam'ı yaşamak anlamına geliyor. فَقَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْهُسْقَى. İşte bu kişi çok sağlam bir kulpa, tutamağa yapışmış olur, tutunmuş olur. لَنْفِصَامَ لَهَا. Zaten bunun vuska olması çok sağlam olduğunu bize gösteriyor.
Bir kopması da yok.
لَنْفِصَامَ, bunun bir kopması, bir dağılması, parçalanması, bir bozukluğu da asla olmadığını tehditle bildiriyor. Vallahu semiun alim. Allah kim ne konuşuyor onu çok iyi bilmek, duymaktadır ve her şeyi bilmektedir. Şimdi dolayısıyla bu ayet-i kerimenin indiği dönem bizim için çok önemli. Yani bu ayetin indiği dönem Medine döneminde. İşte Bakara suresi yer alıyor ayet-i kerime ve burada o hitap ettiği muhataplar, diyelim ki gerek Mekke'deki işte insanlar, gerek Medine'deki farklı gruplar, işin içerisinde Ehli Kitap da var, Yahudi Hristiyanlar da var. Artık bunlarla ilgili çok daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bütün gerçek ortaya çıkmıştır. Herkes tercihini yapsın tarzında efendim ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Fakat yani ayetin o dinde zorlama yoktur kısmını anlayabilmek için acaba bazı hadiseler oldu, bazı sorular oldu da onun üzerine bu ayet-i kerime geldi. Biraz onu da merak ediyoruz. Çünkü yaptığımız bu açıklama biraz havada kalıyor.
Evet.
Yani hala zihinlerde ya ne konuda zorlama yok, nasıl bir
kesinlikle
inanç
hocam
bakımından mı, birisini dine sokma bakımından mı, yoksa Müslüman olmuş bir insana İslam'ın emirlerini öğretme, yaptırma açısından mı
evet
gibi Bu alanlar şu an efendim zihnimizde soru işareti olarak duruyor. Şimdi öncelikle ayet-i kerimenin inançla ilgili. Yani Yahudi olan, Hristiyan olan veya başka bir dine mensup olan bir insanın İslam'a girmesi noktasında yani alnına silahı dayayarak veya zor kullanarak, korkutarak, ederek onu yani zoraki İslam'a sokmanın olmadığı ilgili birinci olarak ayet bunu söylüyor. Nereden bunu anlıyoruz? Bunu nereden çıkarıyoruz? Çünkü ayet-i kerimenin birkaç tane sebebin üzülü var ve bunlardan ama birkaç tane sebebin üzülü var ama onlar ortak bir noktada buluşuyor. Dolayısıyla bunun bir tanesini örnek versek yeterli olur.
Orta noktayı söylesek kafi olur hocam.
Kafi olur. Yani farklı rivayetler hep aynı şeyi söylüyor. O da şu. Şimdi Medine dönemine baktığımız zaman İslam gelmeden önce, Peygamberimiz Aleyhisselam oraya teşrif etmeden önce Medine'deki hakim gruplar Yahudi kabileleriydi.
Evet.
Yani Beni Nadir, Beni Kureyza, Beni Kaynuka onlar. İki tane büyük Arap kabilesi vardı. Es ve Hazreç. Ama Yahudilerin Ehli kitabın ümmi Araplar üzerinde her bakımdan bir üstünlükleri vardı. Her bakımdan bir ağırlıkları vardı. Ve Araplar da onları hep onun üstün olarak görüyorlardı zaten. Çünkü ne olursa hep onlarla istişare ediyorlardı. Onlara soruyorlardı. Bunlar kitap ehli diye efendim itibar ediyorlardı. Hatta peygamberimiz peygamber olunca bile acaba bu peygamber mi değil mi uyalım mı uymayalım mı diye ona danışıyorlardı. Şimdi böyle olunca o Medine'deki Arap aileler, İşte Evs olsun, Hazreç olsun, bunlar çocuklarını Yahudi ailelere veriyorlardı. Yani bu çocuk orada efendim bulunsun, biraz din öğrensin, edeb öğrensin, isterse de Yahudi olsun. Hatta efendim onların kalırsa daha da uzun ömürlü olur. Hem aklı başı, ticaret öğrensin. Yani her bakımdan...
Hem maddi hem manevi boyutuyla kendini tabii, geliştirsin.
Tabii, tabii.
Bizim yani, gibi olmasın tabiri
bizim
caizse.
Bizim gibi olmasın, bizim gibi ümmi kalmasın. Tarzında böyle çocuklarını... Pek çok aile çocuklarını onlara vermişti. Böyle bir durum söz konusuydu. Sonra tabii o Yahudi kabileleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a ihanet edince, işte anlaşmaları bozunca, başka türlü efendim böyle anlaşmazlıkları olunca bu kez onların cezalandırılması gerekti. Efendimiz Aleyhisselam onların bazısını, bir kısmını mesela Beni Nadir'i sürdü. Yani sürgüne
Medine dışına sürdü.
Sürdü onları. Beni Kaynuka'yı da öyle, Beni Kureyza başka bir şekilde cezalandırma söz konusu oldu. Şimdi onları komple Medine'den uzaklaştırırken o ailelerin içerisinde Arapların ve Müslümanların çocukları vardı.
Bizim çocuklarımız ne olacak dediler.
Geldiler Peygamber Aleyhisselam'a, dediler ki ya Resulallah biz çocuklarımızı şu niyette senin de bildiğin gibi vermiştik. Onlar orada kaldılar. Bir kısmı da efendim Yahudi oldu. Onların dinini efendim benimsemiş oldular. Şimdi onların hepsini Medine dışına sürdüğünüze göre biz bu çocukları geri isteyelim mi? Bizde mi kalsınlar? Oraya efendim onlar beraber mi gitsinler? Ne yapalım? Çünkü büyük bir problem.
Evet, akıbetleri ne olacak?
Tabii, akıbetleri ne olacak? O giderse Yahudi kalacaklar. Biz Müslümanız.
Annesi babası biziz.
Biziz. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda sükût buyurunca, yani karar, çünkü ayet olmadığı için
ayet
karar vermeyince, bu kez bu ayet-i kerime geldi. Laik rafiddin. Artık diyor, gerçek ortaya çıkmıştır. Herkes efendim isteyen Yahudiliği, isteyen Hristiyan, isteyen Müslüman seçebilir. Çocukları serbest bırakın dedi Efendimiz Aleyhisselam. Bırakın.
Bu hürriyeti sanıyor.
Tabii
sanıyor
onlara
yani.
Şey yapın. İsterlerse gelsinler sizin yanında kalsınlar ama zor kullanmayın. La ikrah fiddin tam da bu. Yani siz ona gidemezsiniz, bizimle kalacaksınız, Müslüman olacaksınız falan tarzında. Bu şekilde oradaki çocukların yaşları kaçsa artık 10'dur, 12'dir, 15'dir neyse. Zor kullanmayı ayetini yasaklıyor. Onlara danış sorun. Kalmak mı istiyorsunuz? Gitmek mi istiyorsunuz? Kalmak istiyorsa kalsınlar bizimle beraber. Gitmek istiyorlarsa hiç dokunmayın gitsinler. Bunun üzerine şey, ayet-i kerime bu konuyu açıklamak üzere geldiğini görüyoruz. Çok önemli bir şey bu. Yani bu olayı ve bununla beraber ayeti bence Müslümanlar olarak çok iyi anlamamız lazım. Bu ayet-i kerime bize İslam'ın tebliğini engellemiyor. Yani tebliğ yapmayın demiyor. Davet yapmayın demiyor ayet-i kerime. Dolayısıyla Allah'ın yani o ayet-i kerimedeki ud'u ile sebide rabbike bil hikmet. Sen efendim insanları Rabbinin yoluna hikmetle davet et.
Kesinlikle
yani muhatap eğer hikmeti anlayacaksa, seviyeli bir diyelim ki din tebliğini anlayacaksa güzel namaz anlatırsın, tevhid anlatırsın, delilleri ortaya koyarsın. Zaten anlayışlı bir insandır. Güzelce kabul eder, Müslüman olur.
Kesinlikle hocam. Yani ha, ayeti tersten okuduğumuzda böyle bir yanlış anlayışa da sevk verebilir.
Tabii ikinci
Allah olarak, zorlamayın diyor. Ben de zorlamıyorum kardeşim diyebilir bir insan.
Tabii öyle değil yani. Öyle değil. Yani Allah'ın bir bu emri var. Zorlama emri var. Diğerden tebliğ et, davet et emri var.
Yani bütünlükte olarak anlamamız gerekir.
Tabii. Yani zaten bir ayeti merkez alarak oradan Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın bir hükmünü tek başına çıkaramayız zaten. Her pek çok konuda böyledir. Şimdi hikmet anlayan hikmete davet edeceksin. Sonra hikmetten anlamayanı diyelim ki yani böyle akli deliller, nakli delillerle davetten diyelim ki anlayacak seviyesi olmayanları bil mevzidir haseneti güzel öğütlerle. Kur'an kıssaları, seferin geçmişten kıssalar, güzel menkıbelerle onları öğütlerle davet edeceksin.
Ve cadilhum billeti hiyahsen.
Şimdi diğer tarafta yine efendim insanların o da yetmezse bu kez yani adam hikmeti anlamıyor, öğütü anlamıyor, hala diretiyor ve İslam'a düşmanlığını da efendim sürdürüyor. Bu kez onunla en güzel yolla mücadele edeceksin. Onlar da diyelim ki işte mücadelenin farklı kademeleri var. Neticede efendim onları yine Cenab-ı Hak ahsen kelimesini kullanmak evet, suretiyle
Müslümana yaraşır bir şekilde tabii, demek istiyor.
Yapacağı münazalar, efendim münakaşalar, ciderler, şunlar bunlar da hepsi yine Allah'ın uygun gördüğü çerçevede olmalı. Dolayısıyla şimdi bir taraftan Cenab-ı Hak yine ayet-i kerimede işte buyuruyor ki وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ. Yani insanları Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Ve amile sadan, kendisi de amile sadan işliyor ve bir Müslümanların diyor. Dolayısıyla yani insanları hak dine, Allah'a davetle ilgili zaten peygamberlerin birinci vazifesi buydu, tebliğ vazifesi. Ondan sonra bu vazife devam ediyor. Bu da Allah'ın sizi yapılacak. Fakat bunu yaparken zor kullanmak yok işte. Yani anlatırsın efendim güzel tebliğ metotlarını devreye sokarak, muhatabın halini dikkate alarak o en güzel metot neyse onları devreye sokarak anlatırsın. Kişi eğer bunu gönüllü kabul ederse kabul eder, etmezse sen nasıl kabul etmiyorsun işte seni vurarak, kırarak, söverek seni efendim davet ederim tarzında
bir zor kullanma yok.
Şimdi bu konuda Efendimiz Aleyhisselam'a özel hatırlatmalar da var zaten. Nedir? Böyle ki sen diyor onları diyor davet et diyor yumuşaklıkla leste aleyhim bir musaytır diyor. Sen onların bir zorba değilsin. Yine ayet-i kerimede buyuruyor ki velev şe Allahu لَاَمَنَا مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا.
Evet, Allah size hepsi iman ederdi.
Ederdi. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ. Bak, لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ.
Evet.
اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ.
Aynı kelime.
Hatta يَكُنُوا مُؤْمِنِينَ. Yani sen bunlar mümin olmuyor diye onlara zor mu kullanacaksın? Hayır. Eğer olmazsanız size diyeyim efendim zor kullanarak, sizi diyeyim tehdit ederek, size efendim yok inanmazsan şunu şunu yaparım sana diyerek, bu şekilde mi sana efendim onları zorlayarak iman ettireceksin? Halbuki وَمَا كَانِ نَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنِ اِلَّا بِيْزِنْ لَا. Halbuki hiçbir kimse Allah izin vermeden inanması mümkün değil. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَهَدَى مَجْمَعِينَ. Allah dileseydi, Cenab-ı Hakk'ın böyle bir dilemesi olsaydı herkesi mümin yapardı. Herkesi mecburen efendim inandırırdı ve küfür diye bir şey kalmazdı. O zaman evet, da bu hayatın bir imtihan hayatının bir anlamı
olmazdı.
Kalmazdı. Dolayısıyla burada İslam en güzel yollarla, hikmetle, mevzi-i hasene ile Efendimizin uyguladığı tebliğ ve davet metotlarıyla insan İslam'a davet edilecek. Edildikten sonra isteyen iman edecek, isteyen etmeyecek ve kesinlikle insanların inanılması için ikrah dediğimiz bir zor kullanma asla olmayacak.
Olmayacak. Eyvallah.
Şimdi
hocam,
bu işin bu tarafa. Şimdi diğer tarafına geldiğimiz zaman şimdi inanç bakımından zorlama yok ama kişi diyelim ki Müslüman oldu.
Evet, ben de ona soracaktım. Evet. Amel boyutundan zorlama evet, olursa şimdi, bu ayeti kullanabilir miyiz
evet,
bu şekilde?
Bir de şimdi adam Müslüman oldu. Geldi, kelime-i şehadet getirdi, Müslüman oldu.
Kendi iradesiyle zorlanmadan Müslüman oldu.
Oldu. Şimdi
ameli boyuttan
bu kişinin şimdi namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım, hacca gitmesi lazım. Ondan sonra dinlemeleri var. Sonra diyelim ki cihada gitmesi lazım. Bunun dışında bir kısım yasaklar var. Onu çiğnememesi lazım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı suçlara cezalar
hak
öngörülüyor. Özellikle de kamu ilgilendiren, kul hakkını ilgilendiren şeyler, suçlarda cezalar var. Çok ilginç. Mesela Kur'an-ı Kerim'de tabi namaz kılmayanlar için uhrevi cezalardan bahsediliyor. Yani sizi cehenneme ne soktu? Sakara ne soktu?
Meselekeküm fi sakar kalu lemleküm den
musallin.
Namaz kılanlardan
şimdi
değildik.
Tamam. Tevellül musallin diyeyim, hakkını bile namaz kılmadıysa yazıklar olsun deniyor ama işte namazın terk edene kır sopa vurursunuz. İşte efendim hapsederseniz, işte efendim şu yapar bir tarzında Kur'an-ı Kerim herhangi bir ceza
yok.
Öngörülmüyor. Hadislerde de yok.
Böyle kişinin kendisiyle Allah arasında,
arasında
kalmış bir şey.
Halbuki farz, çok büyük bir evet. Farz. Dolayısıyla yani namazda, oruçta efendim normalde ayet ve hadislere baktığımız zaman işte, kılmayana şunu yaparsınız, tutmayana şu kadar tarzında dünyevi bir ceza öngörülmüyor.
Ama toplumsal şeylerde bu
yani,
şekilde değil.
Mezhepte girdiğim zaman bazı efendim detaylarda bazı hükümler olabilir. Ona girmek istemiyorum şimdi. Olabilir ama açık naslarda böyle bir ceza öngörülmüyor. Bu kulla Allah arasındaki bir husustur. Ve burada da aslında bir zorlama pek gözükmüyor. Ayet-i kerime yapmazsan cezasını çekersin diyor ahirette. Fakat kamu ilgilenen noktalara geldiğimiz zaman burada işte bir kısım cezalar öngörülüyor. Öngörülüyor. Bununla işte mesela hırsızlık yaparsan elin kesilir. Bitti. Yani Maide suresi 38'i aldığın zaman takdua ediyor ama işte Efendimiz Aleyhisselam hırsızlık yapan diyelim ki efendim şahitleri, ispat edilir ve suçu tespit olursa sağ bilekten kesilir. Bitti. Buna yok efendim çizir mizir gibi efendim şeyler hocam böyle farklı
tevillere mesela, gerek yok.
Hiç gerek yok.
Kesiyoruz.
Yani, evet bitti. O kesilecek. Niye? Çünkü orada bir başkasının hakkına girmek
kesinlikle
var.
Hocam.
Kul hakkına var. İşte efendim zineye efendim rejim veya yüz değnek. Katil yani kısas diyelim ki
kısas,
şey,
evet.
Gerek efendim öldürmeler gerek yaralamalarda. Dolayısıyla burada bu suçlarla la ikrah fiddin birbiri çelişir vaziyette değil. Yani burada efendim kişiyi bir şeyi yapmaya zorlama yok. Yani
kişinin kendi nefsiyle alakalı değil bunlar diyorsunuz
diye
yani.
Bir Kur'an-ı Kerim'in esas bizden istediği en temel efendim şeyini prensip nedir? Adalet.
Sağlıklı bir toplum inşa etmek.
İnnallâhe ya'muru bil adli. Cenab-ı Hak adaleti emrediyor. Sen şimdi efendim birisinin diğerinin hakkını efendim tecavüzü engellemezsen, onun hakkını korumazsan, malını, canını, ırzını diye korumayacak olsan o zaman ne adalet kalır, ne efendim toplum kalır, ıslah söz konusu olamaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in devreye sokmuş olduğu temel hak ve hürriyetler, temel diyeyim ki efendim prensipleri orada soktuğun zaman o zaman işte bu la ikraha fiddin ayet-i kerimesi o prensibe karşı karşıya getireceksin. Burada ne kadar zorlama olmalı, ne kadar olmamalı orada da netleşmiş olacak. Dolayısıyla sadece bir ayetle hareketle bunu her şeyi çözmek mümkün olmuyor. Bu ilgili hükümleri beraber değerlendirip onları birlikte efendim devreye sokmak gerekiyor.
Evet yani zahiri bir bakış açısıyla zorlama yoktur demek çok da doğru değil.
Değil tabii.
Toplumsal konularda Allah-u Teala'nın sağlıklı, sıhhatli bir toplum inşa etme noktasında öngördüğü tazir ve had cezaları gibi şeylerin aslında Allah'la kul münasebetiyle doğrudan alakalı değil de topluma taalluk eden hususlar olduğunu söylemiş oldunuz kıymetli
Evet.
hocam. Allah razı olsun. Bu noktada dinde zorlama olmayışın, işte amellerde bazı noktalarda zorlama oluşun, işte Allah'la kul arasındaki şeylerde bir zorlama olmayışın geleceği bir rehavet söz konusu olabilir mi? Konuyu biraz da buraya çekmek istiyorum.
Yani şöyle, yani demin dedik ki dinde zorlama yok. İnanç bakımından zorlama yok.
Evet.
Ama tebliğ devam edecek dedik.
Hmm.
Çünkü Cenab-ı Hakk'ın tebliğ emri var.
Bunları açıklıyor.
Ya
yöntemini
Resulü
gösteriyor.
Belli o mavzeyi direkt diye efendim sürekli yani insanları uyar, insanları tebliğ et diye efendim. Dolayısıyla o tebliğ emriyle ikrahı beraber denememiz lazım. Yani dinde ikrahın olmaması tebliğ olmayacak anlamına gelmiyor. Şimdi diğer taraftan da dinde işte efendim zorla namaz kıl, zorla oruç tut, dur demek yok. Zorlama yok ama dinin ne emri var? Eğitim emri var, terbiye emri var. Diğer taraftan şimdi anne babanın en büyük vazifesi nedir? Anne babanın en büyük vazifesi veya diyelim ki işte okulların eğitimde bir vazifesi gençliği terbiye etmektir. Ayet-i Kerime okuyalım. Şimdi Cenab-ı Hak Ayet-i Kerime'de Tahrim Suresi efendim 6. ayet-i kerime ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran. Ey iman edenler hem kendinizi hem de çilinizi, çocuğunuzu, ehlinizi, ailenizi
ateşten koruyun.
Koruyun. Şimdi bir taraftan zorlama yok.
Bir
taraftan
yandan da böyle
da
bir emir
koruma,
var.
Bir emir var. Şimdi bunu da beraber değerlendireceğiz. Şimdi dedik şimdi sizi sakara ne soktu? Namaz kılana değildik. E demek ki biz şimdi kendi çocuğumuza, kendi elimize namaz öğretmezsek, namaz eğitimini vermezsek, diğer efendim haramları öğretmezsek, ona uzak kalmanın eğitimini vermezsek, diğer ibadetleri diyelim ki öğretmezsek, onun eğitimini vermezsek, diyelim ki işte iffetli olmaktır, bunun eğitimini vermezsek, bunları vermezsek ve onlar da namazsız, niyazsız diyelim ki arsız insanlar olsa ve cehenneme gitseler, o zaman bu ayeti nasıl anlayacağız? Dolayısıyla burada dinde zorlama olmaması bizim gençlerimizi, evlatlarımızı, neslimizi onlara iyi bir İslami eğitim, öğretim, terbiye verilmeyeceği anlamına gelmiyor. O ayrı bir hükmü de getiriyor ama Kur'an-ı Kerim'in işte annelere, babalara, topluma, kendi efendim gençliğimize eğitim noktasındaki emirleri de onlar da mutlaka devreye sokulmuş oluyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Çocuklarınızı diyor 7 yaşına kadar namazı öğretin. Evet. Bak namazı öğretin diyor. 10 yaşına geldiği zaman eğer kılmazlar namazı onları biraz zor kullan.
Zor kullan evet. Bak, zorlayın.
Niye? Eğer vur şu anlama geliyor. Şu anlama geliyor. Çocuk 7 yaşına gelinceye kadar o aile ortamında namaz kılabilecek bir eğitim, bir ruhi donanıma sahip olması lazım. Annesinden görecek, babasından görecek. Orada efendim onun işte bazı dualarını öğrenecek edecek bir temel hazırlık. Sonra 7 yaşından 10 yaşına kadar 3 yıl buna 5 vakit namazı kılabilecek bir eğitimden geçecek. 3 yıllık Efendimiz'den bir süre tanıyor. Ama burada yine vurma yok, kırma yok, dövme yok. Tamam. Yani eğitim neyi gerektiriyorsa terbiye ona uygun tarzda verilecek. 10 yaşına geldiği zaman o çocuk artık bir namaz alışkanlığı getirmiş olacak. Evet. Ve onu zorlanmadan kılabilecek bir noktaya gelecek. Bu da bizim vazifemiz. Bu da efendim Kur'an-ı Kerim'in emri. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın emri. Dolayısıyla bunları bir de düşündüğümüz zaman buralarda da bir zorlamanın olmayacağı gerçeğini görmüş oluruz.
Bunların hepsini bütünlüklü bir şekilde düşünmemiz gerekir.
Düşünmemiz gerekir.
Kıymetli hocam. Bu noktada sormak istediğim son bir husus da bu konunun müsamahayla, daha doğrusu müsamahanın yol açmış olduğu aşırılıkla ne gibi bir bağlantısı kurulabilir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde kitap ehline la tağlu fi dinikum, dinde aşırı gitmeyin buyuruyor. Bu acaba bize neyi ifade etmek istiyor?
Efendim, bir şimdi Efendimiz Aleyhisselam kendisine gönderilen bu son İslam'ın son diyelim ki versiyonu diyelim ve kamil şekli. Bunu Efendimiz Aleyhisselam dinin semhatun diye bize buyuruyor. Yani müsamahalı bir din. Ve ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak yuridullahu bikumul yusra ve la yuridukumul usr.
Kolaylığınızı ister, zorluğunuzu
yani,
istemez.
Yani oruçla ilgili ayet-i kerimelerde bunu söylüyor. Abdest, guzul, temizle ilgili efendim ayet-i kerimelerde bunu istiyor. Bunu söylüyor Cenab-ı Hak. İslam'ın genel bütün prensiplerde bunu söylüyor. Hep böyle diyelim ki işte la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseye takatın fevkini yüklüklemez. Yani herkes gücüne kadar. Namazdan bahsediyor. Kıyamen ve kudum ala cunubihim. Gücü yetiyorsa ayakta kılar. Gücü yetmiyorsa oturarak kılabilir. Gücü yetmiyorsa yatarak kılabilir. Ona da gücü yoksa yattığı yerden imayla kılabilir. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın dinin emirleri hep kulun, müminin takati nispetinde Cenab-ı Hak ondan talepte bulunuyor. Yani işte efendim su bulamazsa teyemmüm eder buyuruyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak böyle bize yaşayabileceğimiz bir din gönderdiğini ve bu dinde bir zorluk kılmadığını, yani takatimi aşacak bir sorumluluk olmadığını Cenab-ı Hak bize bildiriyor ayet-i kerimelerde. Yine ayet-i kerimede yuridullahu en yuhafife ank.
Sizi hafifletmek istiyor
Allah diyor. İşte diyelim ki evlilikleri, boşanmadır diye hususlarda kolay yapabileceğiniz şeyleri size söylüyor. Niye? Ve kulukal insan daifah. Çünkü insan çok zayıf. Bu şekilde yalnız bu şekilde bir her şey kolay derken de sanki dinin hiç böyle bir bir yaptırım şeyi yok. İşte efendim istediği gibi hareket et anlamına değil.
Evet, bu noktada bir aşırılığı tehdit ediyor.
Bunu Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı bir örnekle daha net ifade edebiliriz. O da şu. Diyor ki bir grup geldi. Peygamber Aleyhisselam'ın evine geldiler. Ayşe validemiz vardı. Hatta gelenlerden birisi de Ayşe validemizin akrabasıydı. Ve onunla Efendimiz Aleyhisselam'ın ibadet hayatını konuştular. Dediler ki bize ey annemiz Resulullah'ın bize ibadet anlattırmasın. O da anlattı. İşte gece şöyle efendim yatar, şöyle kalkar, teheccüd kılar, işte zaman zaman oruç tutar, şöyle böyle. Bildiği kadar Efendimizin o evdeki ibadet hayatından bahsetti. Sonra bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın o ibadetlerini az gördüler. Bu gelen kişiler. Dediler ki bu Allah'ın peygamberi az da yapsa, halbuki çok Efendimiz'in evet. şeyleri ama demek ki orada öyle bir şey tecelli etmiş. O Allah'ın peygamberi az da yapsa Cenab-ı Hak ona çok sevap verir ve makamı mahmudu çıkar. Ama biz peygamber falan değiliz.
Biz daha çok yapalım diye düşündüler.
Şimdi birisi yemin etti. Ben dedi gece hiç uyumayacağım dedi. Sabaha kadar ibadet edeceğim. Birisi dedi ki ben gündüz efendim hep oruç tutacağım. Birisi dedi ki hanımımı da boşayacağım, evlenmeyeceğim. Ben de bu şekilde efendim.
Tamamen bir ibadet hayatı.
Veriş. Sonra Efendimiz Aleyhisselam geldi. Ayşe validemiz onların hallerini anladı. Böyle böyle oldu ya Resulallah deyince onlar Efendimiz çağırdı. Çağırdıktan sonra dedi ki bakın dedi. Sizin yaptığınız ve yemin etmişlerdi şu da. Sizin yaptığınız dedi doğru bir şeydi. İşte dinde aşırılık bu. Dinde aşırılık bu. Yaptığın şey doğru değil. Hiçbirinizin bu şekilde yapması doğru değil. Dolayısıyla bakın dedi. Ben sizin için bir örnek kişi değil miyim?
En iyi örnek benim
tabii
aslında.
Benim Allah Teala beni size örnek gösteriyor. Bak ben diyor geceleri hem uyuyorum hem kalkıp ibadet ediyorum. Hem bazı zaman oruç tutuyorum. Tutmanın zamanları da oluyor. Aile hayatımda var bak eşlerim var. Dolayısıyla bunlar benim sünnetimdir. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Yani kim benim sünnetime uyarsa doğruyu yapmış olur. Ama kim buna ayrılırsa benim yolumdan uzaklaşmış
çok
olur.
Çok ciddi de bir tehdit.
Tabii. Ve Allah'ın kolay kılmış olduğu bir dini kendisine ağa getirmiş olur. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bakın Allah inne dini yusur. Allah Teala bu dini her kulun takati nispetini yaşayabileceği seviyede bir din olarak göndermiştir. Kolaylaştırmıştır. Hiçbiriniz dine galebe gelemez. Yani din onu mağlup eder. Evet. Onun için siz efendim aşırı gitmeyin. İbadetlerinizde namaz, oruç diğerlerine aşırı gitmeyin. Orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın size öğrettiği şekilde ve kendi takatını dikkate almak suretiyle güzelce bazen efendim sabahın serinliğinden, bazen akşamın serinliğinden, bazen gecenin efendim şeyinden istifadeyle o kulluğunuzu normal bir efendim şeyi devam ettirin.
İtidal üzere.
Zaten Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e nasıl vasf ediyor hocam? Siz diyor ümmeten vasata. Allah diyor sizi diyor vasat bir ümmet yaptı. İşte efendim peygamberse şahit olsun. Siz de bütün insanlara şahit, örnek olun. Vasat demek mu'tedil demektir. Yani bu orta yani iyi ile kötü arası değil. Mu'tedil her işleri, her efendim davranışları ifrat ve tevhidden uzak ve insanlara model olabilecek tam kıvamında
evet,
olması demektir.
Kesinlikle.
Yani adil bir ümmet, efendim mu'tedil bir ümmet ve her işleri yerinde, kıvamında örnek olacak bir ümmet olarak değerlendirmiş olmaktadır. İşte bu konuda ehli kitabın da aşırı gittiklerini Cenab-ı Hak ifade ediyor. Kimisi bakıyor mesela Hristiyan aşırı gitmezse Hazreti İsa'yı tanrılaştırıyorlar.
Evet.
Sonra bir ruhbanlık mesela uyduruyorlar. Ben diyor Cenab-ı Hak onlara ben bunu farz kılmadım diyor. Yani ben hiç istemedim. Kendileri bir şey uydurdular. İşte evlenmeyeceksin, şöyle ibadetler yapacaksın. Fakat diyor kendileri de uydurduğu şeyi tutamadılar diye eleştiriyor. Yahudileri de aşırılıkta affettim. Çünkü bir kısım peygamberi inkar etmeleri, öldürmeleri özellikle İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak da onu bir yani evlilik dışı gayrimeşru olmakla nitelemeleri bir aşırılık olarak örneklenmiş oluyor. Evet oluyor. Dolayısıyla burada sonuç itibariyle gerçekten yani din gönüllü olarak benimsenecek, gönüllü olarak efendim girilecek ve yeni yapılacak bir Allah'ın emridir. Burada zor kullanarak asla efendim hiç kimse tam samimi bir mümin olamaz. Ona da hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor.
Çok teşekkür ederiz Kıymet Hocam. Allah razı olsun. Hülasa kavidinden Rabbimiz bizi dine girerken zorlamıyor. Fakat dinde de gerekli olmamız istediği bazı hususları yerine getirmemizi talep ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, Rabbim bizleri dini üzere sabit olan insanlardan eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.